أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنس رضي الله عنه Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor: çocuğun küçükken yaptığı yaramazlık büyüdüğünde aklının çok olacağına işarettir. Bu tabir pek hoş değil aslında ama Türkçe'de başka daha yararlı bir kelime bulamadım. Çocuğun yaptığı işlere yaramazlık, dolayısıyla o çocuğa da yaramaz demek, sanki negatif, olumsuz bir tavır gibi. Böylece biz aslında çocuğun yaramaması gerektiğine sanki dua ediyoruz gibi geliyor. Ama işte o yaramaz gördüğümüz şeyler, yaramazlık gibi bildiğimiz şeyler, çocuk büyüyünce onun aklının çok olacağına işaret olunca bizi teselli ediyor. İbn Ömer kendi ailesinden zarla oynayan birini gördüğü zaman döver ve zarları parçalardı. Kumar oynamaya vesile, her yolun kapanması manasına geliyor. Biz de bizim sözümüzü dinleme makamında olanların yanlışlarını görünce, boş ver aman, ne yapayım, ne olursa olsun demeden, gücümüz yettikçe onları uyarmak durumundayız. Mesela düşünün, siz bir yerdesiniz ve yanınızda yakınlarınızdan biri, yani bir kardeşiniz, kan bağı olsun ya ki olmasın ama iman bağıyla kardeşiniz namaz kılıyorsa, diyelim secdede ayaklarını bir karış yukarıya kaldırıyor ya da alnı yere değmeden, burnu yere değmeden secde ettiğim zannıyla geri kalkıyorsa, düzeltmez misiniz? Müdahale etmeniz gerekmez mi? İşte asr-ı saadette sahabe-i kiramın birbirlerine müdahaleleri böyle. Onların cennete gitmesini istiyorlar ve cehennemden korunmaları için gayret ediyorlar. İbn-i Mace'den bir hadis. İbn-i Abbas radıyallahu anh naklediyor. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: birbirini sevenler için nikah kadar güzel bir şey görülmemiştir. Tabi nikah kıymanın caiz olduğu bir şekil ise, mesela ben öyle bir arkadaş tanıyorum, hatta bize de zaman zaman rica minnet eylerdi, ne olur Allah için dua edin, bari Hristiyan ya da Yahudi olsa da alsam diye. Meğer bir komşu kıza kafayı takmış, gerçekten bütün yüreğiyle, bütün benliğiyle sevdiğini söylüyordu. Belliydi de halinden. Ama kız kafirmiş. Nikah olmaz olunca, onun Müslüman olması hadi neyse ümit ötesi gibi görünse bile, bari Hristiyan olsa ya da Yahudi olsa da ehli kitap olmasından kaynaklanan bir izinle onunla evlensem diyordu. Ama şimdi insanlar birbirlerini seviyorlar. Hatta nişanlanıyorlar. Dahası nikahlanıyorlar bile. Birbirlerini görüyorlar, görüşüyorlar, konuşuyorlar. Sonra eşya yetmedi, sıkıntı bitmedi diye bir çorap daha alınacaktı, bir başörtü daha alınacaktı, 5 odalı bir ev döşenecekti ya da düğünde insanlara 5 çeşit yemek hazırlanacaktı, henüz onlara paramız yok diye onların nikahı gecikiyor, yani evlilikleri. Bu bir zulüm, bu bir haksızlık ya da bu bir yanlışa kapı açma değil mi? Oysa birbirini sevenler için nikah kadar güzel bir şey olur mu? Yani eğer o ötekini, öteki berikini gönülden sevmiş de birbirleriyle Müslümanca bir yaşantının nüvesini kurmaya niyet etmişlerse, bize düşen nikahlamak olacak. Peki ama hani genci kendine bırakma, davulcu zurnacım olur belli olmaz diye bir halk sözü var, ne diyeceğiz o konuya derseniz? Evet, eğer İslam'a göre onların evliliğine siz Müslümanca bir bakış açısıyla engel görüyorsanız, ya da bu evliliğin her iki taraf için ya da en azından bir taraf için hayır getirmeyeceğine inanıyorsanız, bunu onlara güzelce anlatın. O sevenler önce birbirlerini değil, önce Allah'ı, Resulünü, önce imanlarını, İslamlarını, önce cennete gitmeyi, cehennemden kurtulmayı seveceklerinden dolayı onlar da anlarlar ve vazgeçerler elbette. Ama güzel anlatmak gerekir. Bakıyorum, sanki babalar kendilerine göre şöyle hoş sohbet edecekleri bir adam arıyorlar. Onun kızını da oğullarını alıvermek için. Sanki anneler beraber olunca sosyal statü kazanacakları, işte bu da dünürüm diye sanki gurura, kibre kapılacakları bir aile istiyorlar. Kızlarını da oğullarını alıvermek için. Yani neredeyse oğullarını hiç düşünmeden kendilerine gelin arıyorlar. Tam tersine, oğullar da bazen ne kendilerine hanım, ne de ileride olursa şayet çocuklarına ana olsun şartıyla bir kız, bir gelin, bir hanımefendi aramıyorlar. Yaptıkları, herkes rahmetli anam böyle yapardı dercesine, tarih böyle olmuş, ben de bunun kurbanıyım, böyle olsun dercesine bir evliliğe adım atmak. Oysa peygambere soru verseler, Allah'a danışı verseler, onun dediği gibi olmaktan yana adım atsalar daha mutlu olacaklar. Buhari'de, Müslim'de ve Tirmizi'de yer alan Abdullah bin Zema'dan rivayet edilen bir hadis. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurur. Biriniz hanımını sanki düşman döver gibi, köle kamçılar gibi kamçılamasın. Daha sonra belki onunla cinsi ilişki kuracaktır. Veya bir başka rivayette gün bitip gece geldiğinde onunla yatacaktır. Yani o onun hanımı olacak, onunla beraber olacak. Başta da hayvan döver gibi, hayvan dövülsün mü? Ya da düşman haklar gibi onu dövecek, ceza verecek. Bu ona yakışmayacak. Onun insanlığı, onun hanımefendi oluşu, onun Allah'ın emaneti oluşu unutulmayacak ve ona göre eğer gerekiyorsa ceza bu açıdan, bu unutulmadan verilecektir. Müslim'de ve Ebu Davud'da yer alan bir hadis, Enes radıyallahu anh'ten, aklında yani zekasında bir şeyler olan bir kadın aleyhissalatü vesselama, seninle bir işim var dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey falanın annesi, hangi sokakta istersen beni orada bekle, gelip senin işini göreceğim dedi ve yolun birinde kadının işini görünceye kadar onunla yalnız başına kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir uygulamasını öğrendik. Ne yapacağız? O zaman hep kadınlarla baş başa yapayalnız her zaman, ama bakın bir yolda ve insanların gözünün önünde, birilerinin göz kontrolü altında ama onların duymaması gereken bir konuysa sadece ondan dinleyerek beraber olmak. Mesela çarşının kalabalık bir yerinin kenarında, bir parkın, bir bankın üzerinde ama herkesin gelip geçtiği bir yerde, yani onunla mesafemizin bilindiği, algılandığı, sosyal kontrolün ortadan kalkmadığı bir yerde onları dinleyecekmişiz. Peki tümüyle ihmal etsek, onlar da kendilerini anlatacakları, açacakları birilerini bulurlarsa o zaman kabahat bizde mi, onlar da mı, düşünün. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir kadının derdini sokakta dinlemişse biz de kadınlardan birilerinin derdini bir yerlerde dinleyelim ama aleyhissalatü vesselamın titiz davrandığı gibi biz de dikkat edelim. Kim yemin edip de inşallah derse bozsa bile yeminini bozmuş sayılmaz. Ebu Hureyre'den, Tirmizi'den bir hadis. O zaman insanlar hep inşallah desinler yemin edeceklerinde. Evet, ama bozmaya yönelik baştan niyetleri varsa bu onların baştan hain olduklarını gösterecek. Fakat güçleri yettiği kadar verdikleri sözü yerine getirmeye çalışacaklar ama imkanları olmadığı için, güçleri yetmediğinden dolayı yeminlerini yerine getirmemişlerse o zaman da yeminlerini bozmuş sayılmazlar. Buhari'de, Müslim'de ve Tirmizi'de, hatta Nesai'de yer alan Abdurrahman bin Semura'dan bir hadis. Biriniz bir şeye yemin edip sonra başkasını ondan daha iyi bulursa yeminle kefaret versin. Sonra o daha iyi gördüğü işi yapsın. Yemin ettiniz fakat yemininizi bozmanız daha iyi olduğunu, yani Müslümanlık adına daha iyi olduğunu anladınız. Mesela bir arkadaşınıza İslami yapısından, hatasından ya da yanlışından dolayı yemin ettiniz bir daha gitmeyecek, konuşmayacaksınız diye. Ama iki dostunuz, iki arkadaşınız geldi. Müslümanca bir tavır için, onun daha iyi olması, şeytana uymaması için mutlaka sizin gitmeniz gerektiğini beyan ettiler. Yok, ben kesinlikle ama yemin ettim gitmem demeye hakkınız olmadı. Ya ne yapacaksınız? Evet, yemin etmiştiniz, bozacaksınız yemininizi, kefaretini ödeyeceksiniz, sonra gidip onunla görüşecek, konuşacaksınız. Yani yemininizi bozmanız, yemininize devamınızla kıyaslanınca bozmak daha Müslümanca oluyorsa, hem kefaret ödüyor, hem yemini bozuyor, hem o işi yapıyorsunuz. Suheyb radıyallahu anh'ten İbn-i Mace'de yer alan bir hadis. Herhangi bir kimse ödememek niyetiyle bir adamdan borç para alırsa, Allah'a hırsız olarak kavuşur. Baştan niyetli adamın, ödemek istemiyor, ödemeyecek, gidiyor borç istiyor, falan gün vereyim diyebilir, gününü belirlemeyebilir, ne zaman olursa inşallah diyebilir, ama kalbinde ödememe niyeti taşıyorsa, bu baştan hırsızlık yapmış oluyor, ama hırsızlığını kamufle ediyor, güya borç isteyerek alıyor. Öteki gariban da anlamadan veriyor ve malını çaldırmış oluyor. Eymen bin Hurayim radıyallahu anh'ten Ebu Davud'da, Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de yer alan bir hadis. Aleyhissalatü vesselam Hac suresi 30. ayetle ilgili diyor ki, ey insanlar, yalan şahitlik Allah'a şirk koşmakla denk tutuldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonra bu ayeti okudu. Putlara tapmak pisliğinden uzak durun, yalan sözden de uzak durun. Demek ki yalan, yalana şehadet, yalan şahitlik, yalan söylemek sanki Allah'a şirk kadar büyük günah ki Allah ikisini birlikte zikretmiş, aleyhissalatü vesselam da özel uyarıyla ikisini beraber anlayın demiştir. İyad bin Himar radıyallahu anh'ten Ebu Davud rivayet ediyor. Kim bir itik bulursa bir ya da birkaç atil şahit tutsun, gizlesin, onu bir kenara koysun, yani bulduğunu gizlemesin ama malı bir kenara koysun, kaybetmesin. Eğer sahibini bulursa ona verir. Bulamazsa o itik Allah'ın dilediğine verdiği bir malıdır. Tekrar okuyorum. Kim bir itik bulursa bir ya da birkaç adil şahit tutsun, gizlemesin, itik olduğunu haber versin, onları da şahit tutarak onu bir kenarda tutsun, kaybetmesin. Eğer onun sahibi ortaya çıkarsa ona versin. Ama bulamazsa o itik Allah'ın dilediğine verdiği bir malıdır. Böyle kabul etsin ve kendin olsun. Tabi bunun değişik hükümlerle, değişik şartlarla gerçekleşeceğini bilelim. Yani mesela bozulacak bir malsa, yani diyelim bir baklava paketi düşmüş de onu bulmuşsak, ilan edelim ama bir yıl bekletmeyelim. Fakat bir para bulmuş ya da eşya bulmuşsak, bekledikçe bozulmayacaksa onu bekletelim bir yıl. Veya koyun bulmuşsak hem bakalım, hem yemine suyuna bakalım, sonra yine sahibi olursa verelim. Ama diyelim sebze meyve türünden bir şeylerse bulunan, onu bozuluncaya kadar beklettikten sonra adama vermişsiniz, ne faydası var? Ondan dolayı yolda bazen diyelim bir meyve düşüvermişse, tertemizse, pakse, sağlamsa, safa sağlamsa, çürük bile değilse, onu orada çürümeye mahkum bırakıvermek israfın kapısını açmak demektir. Aslında bir Müslümana nasip olması gereken Allah'ın bu nimetleri, lütufları işte Müslümanların Müslümanca tavrıyla değer kazanmalıdır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde yer alan bir hadis. Büreyde radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Orta bir yolu size tavsiye ederim. Çünkü her kim bu dini çok ince eleyip sık dokursa din onu yener. İbn-i Sa'd'ın tabakatında yer alan Cami-u Sair'de okuyacağınız İmam Suyuti'nin bize haber verdiği bir hadis. İbn Ömer'den Hazreti Peygamber bir şeyi unutmaktan endişe ettiğinde küçük parmağına veya yüzüğüne bir ip bağlardı. Yapar mısınız? Kimileri avucunun içine yazmaya çalışıyorlar. Bilmiyorum ama sünnetteki farklı. parmağa ip bağlamak ya da yüzeye ip bağlamak. Aleyhissalatü vesselam böyle yapıyormuş olunca bizim de öyle yapmamız daha güzel olacak. Sonra elimiz yazı tahtası değil ki ya da defter değil ki yazalım yazalım silelim, ama bir kenarına bir nokta koyabilmek ya da bir minik harf bizi hatırlatsın diye bir çizik çekmek, Allahu alem, sanki boyayla parmağa ip çeker gibi öyle bir hatırlatma yapmak caiz olsa gerek. Demek ki aleyhissalatü vesselam unutmamaya özen gösterir, unutmamak için gayret ederdi. Eğer öyle bir endişesi varsa bunu sanki kendisine hatırlatıcı olsun diye parmağına ip bağlayarak ya da yüzüğüne ip bağlayarak ortadan kaldırmaya çalışırdı. Ebu Hureyre'den İmam Müslim ve İmam Tirmizi rivayet ediyorlar. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur: mümin buğdaya benzer. Rüzgar onu devamlı sağa sola sallar durur. Ama münafık ise hasadı yapılınca dek dimdik duran pirince benzer. Mümin buğdaya benzer. Sağa sola rüzgar sallayabilir. Değişik imtihanlar onu eğip bükebilir bazen. Yerle bir gibi olur görürsünüz, yine ayağa kalkar. Zorlanır, kimi imtihanlarda sarsılır. Bazı imtihanlar onun belini büker gibi görürsünüz, ama o yine ayağa kalkmayı becerir. Ama münafık ise o hep dimdiktir. Hiç sarsılmaz, endişe etmez, hiçbir imtihan onu bağlamaz. Sonra bazen de hatta zorlukla imtihan olmadığını görürsünüz münafıkların. Ama öyle bir imtihan olur ki beli kırılmıştır, bırakın belinin bükülmesini, beli kırılmıştır, artık bir daha ayağa kalkamaz, işi bitmiştir. Ki ölüm zaten mümin için imtihanın bu anlamda sonu ama kurtuluş, fakat münafık içinse yine imtihanın sonu ama helak demektir. Buhari ve Müslim'de yer alan bir hadis, Muire bin Şube'den, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: Allah'tan daha kıskanç kimse olamaz. Özrü Allah'tan çok kimse sevemez. Bunun içindir ki müjdeleyici ve korkutucu peygamberler göndermiştir. Övülmeyi Allah'tan daha çok kimse sevemez. Bunun içindir ki cenneti vaat etmiştir. Yani Allah dinini koruma ya da Müslümanların namus, iffet, din, iman, İslam'ını koruma konusunda en kıskanç insandan daha kıskançtır. Onların yerle bir edilmesini ya da pespaya kılınmasını istemez, razı olmaz da elbette. Yine Allah-u Zülcelal özrü en çok seven, özür dilenmesini en çok sevendir. Hatta ondan dolayı da peygamberler göndermiş ki insanlar yanlışlarını anlasınlar, cennetle müjdelenip cehennemle korkusunlar da böylece Allah'a özür beyan etsinler, af dilesinler diye. Bir de Allah övülmeyi en çok sevendir. Bunun için cenneti vaat etmiştir. Cennet ile insanlar Allah'ı övecekler, cennet sebebiyle Allah'a methü sena eyleyecekler. Hatta cennete giden insanlar orada diyecekler ki ilk gidişlerinde, Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallah. Allah'a hamdolsun ki övgüye layık olan Allah, ki o bize burayı tarif etmese, o bu yolu bize tarif etmese, öğretmese, göstermeseydi biz kendi kendimize bulamazdık. Ayşe annemizden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kendisi için pişirdiğim bulamacı getirmiştim diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in diğer hanımı Sevde'ye, ye dedim, yemedi. Bunu ya yersin ya da yüzünü atar berbat ederim dediğim halde yine yemedi buyuruyor Hazreti Ayşe. Devam ediyor sözüne. Bu defa elimi bulamaca soktum, yüzünü onunla iyice sıvadım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güldü. Onun eline bulamaca sokturdu ve haydi sen de onun yüzüne iyi bir sıva dedi. O da yüzümü sıvadı, berbat etti. Buna da güldü. O ara Ömer uğradı, içeriye gireceğini sandı ve bize haydi kalkın yüzünüzü yıkayın dedi. Peygamber ondan çekindiği için ben de devamlı olarak ondan, yani Ömer'den çekinirim buyurdu. Demek ki bazen böyle birlikte yaşayan insanların dostça bir hayatı için şakalaşmaları da söz konusu olabilecek. Hatta aleyhissalatü vesselam buna engel olmayacak ve de gülecek bile. İki kardeş yemek yerken biri birinin üzerine bir şeyler bulaştırsa, öteki ona kafayı taksa, canını sıksa, o arada yoğurt tabağı mı var, hemen batırsın elini tabağa, ötekinin yüzünü şöyle bir yısıvasın. Sonra o da alsın, ötekini yapsın. Ne yapacaksınız? Siz de dövecek misiniz onları? Hayır, güleceksiniz. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin de Ayşe ile Sevda arasında yapılan bu işe güldüğünü hatırlayacak. Hatta bunun size cennet vesilesi olması için Allah'a dua bile edeceksiniz. Mücahid'den, ben diyor Abdullah bin Ömer'in yanındaydım, onunla beraberdim. Bir davul sesi işitti. Bunun üzerine iki parmağının uçlarını kulaklarına soktuktan sonra oradan uzaklaştı. Hatta bunu 3 defa yaptı. Sonra dedi ki Resulullah böyle yapmıştır. Hatta Abdullah bin Ömer'den Nafi Ebu Davud'da bu hadisi naklederken davul sesi yerine mizmar sesi demiştir. Yani anlaşılan her tür çalgıya Abdullah bin Ömer'in kulağını tıkaması söz konusu. Tirmizi Ebu Davud ve Ahmet'ten nakledilen Ebu Hureyre hadisi. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Sizin hayırlınız, kadınlarınıza hayırlı olanlarınızdır. Müslim'de, Ebu Davud'da Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde yer alan İbni Mesud'dan rivayet edilen bir hadis. İnce eleyip sık dokuyanlar helak olmuştur. O bunu 3 defa söyledi. Helekel mutanattıun. Yani gücünüz yettiğince yapın. Bundan sorumlu olduğunuzu bilin. Ben tam yaparım, mükemmel yaparım demeyin. Eğer öyle olursa din size galip gelir deniliyor. Yine Beyhaki'de rivayet edilen bir hadis, işlerin en hayırlısı orta olanıdır. Yani ortalama, gücü yettiği kadar Müslüman, iyi bir Müslüman olmaya gayret edecektir. Mahmud bin Lebit'ten rivayet ediliyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bulabileceğiniz bir hadis. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Adem oğlu 2 şeyden nefret eder. Ölüm, oysa ölüm mümin için fitne, sıkıntı ve işkenceden daha iyidir. Az mal, oysa az malın hesabı az ve kolay olur. Allahu Ekber. Tekrar okuyorum. Adem oğlu 2 şeyden nefret eder diyor aleyhissalatü vesselam. Ölüm ve az mal. Hayret, oysa ölüm mümin için her tür fitneden, sıkıntıdan ve işkenceden daha iyidir. Neden nefret eder ki insan? Bir de az mal, oysa az malın hesabı az ve daha kolaydır. Bundan niye nefret eder ki? Demek ki olaylara peygamber gözüyle baksak, vahiy gözüyle baksak, besair denilen basiret manasına Allah'ın bildirmesi, öğretmesi gözüyle baksak daha rahat edeceğiz. Ne ölüm nefret edilecek, ne az mal nefret edilecek bir şey olacak. Abdullah bin Amr bin el-Aslan aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor, Tabarani'de göreceğiniz bir hadis, ölüm mümine verilen en kıymetli hediyedir. Tabi mümin için ölüm, Allah'la buluşması, imtihanın hayırla bitmesi, bu imtihanın bitişinin başlangıcı manasına yeni bir hayatın, bir güzel cennet hayatının başlangıcı demektir. Yine Ahmet bin Hanbel ve Tabarani'de göreceğimiz bir hadis İbn Ömer'den, mümin bir kimse hariç hiçbir şey kendi cinsinin 100 katı daha hayırlı değildir. Yani ancak mümin bir insan olarak 100 insandan daha hayırlı. Yani kafirler 1000 olsa 100 bin olsa ne fark eder, çok anlamına geliyor biraz da. İşte diğerleri kendi cinsinden 100 katından daha hayırlı olmadığı halde, mesela bir at, bir araba kendi cinsinden 100 katından daha hayırlı olur mu? Ancak mümin, mümin olması haysiyetiyle daha hayırlı olacaktır. Ebu Hureyre'den, Buhari, Müslim, İbn-i Hibban ve Ahmet'te bulabileceğimiz bir hadis. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Bu din, kolaylık dinidir. Hiçbir kimse yoktur ki, bu din konusunda amelleri mükemmel ve kusursuz olsun diye kendini zorlasın da din ona galip gelmesin ve ezilip büsbütün amelden kesilmesin. Öyle olunca orta yolu takip edin. İfrat ve tefritin ortasını bulun. Böyle yaparsanız size müjde olsun ki amelin azına da pek çok ecir verilir. Hayat seferinde yola çıkarken ömrünüzün sabahından, dinlenme vakti olan akşamdan, biraz da geceden yardım isteyin de kendinizi yormayın. Tekrar okuyorum. Bu din kolaylık dinidir. Hiçbir kimse yoktur ki bu din konusunda amellerin mükemmel ve kusursuz olsun diye kendini zorlasın da din ona galip gelmesin. Ne demiştik az önce İbn-i Mesud'dan bir rivayet? İnce eleyip sık dokuyanlar helak olmuştur. Demek ki ben mükemmel becereceğim, kusursuz yapacağım dedim, insanlar zorlanacaklar ve büsbütün ezilip hep amelden tam kesilecekler. Öyle olunca orta yolu takip edin. Ne dedik? Beyhaki'den rivayetle, işlerin en hayırlısı orta olanıdır, ortalama. İfrat ve tefritten sakının. Eğer böyle yaparsanız size müjde olsun ki amelin azına da pek çok ecir verilebilir. Bunun için sabah ve akşam, biraz da gece yarısı Allah'tan yardım isteyin. Yani hayatı ortalama yaşayın ve kendinizi kahretmeyin. İbn-i Mace'de yer alan bir hadis, Hazreti Ali Efendimiz'den naklediliyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Efendimiz'in kızı Fatıma gerdek gecesi bana gönderildi. Zifaf gecesi yatağımız bir koç derisinden başka bir şey değildi. Ne diyeyim? Bir daha söyleyelim, tamam. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in kızı, Allah'ın elçisinin, peygamberin kızı, yeryüzünde babası açısından düşününce o gibisi kesinlikle olmaz bir kadın, gerdek gecesi kocasının yanına, Hazreti Ali Efendimiz yanına gönderiliyor. Zifaf gecesi yatağımız diyor Hazreti Ali, bir koç derisinden başka bir şey değildi. Bizimkiler aleyhissalatü vesselam Efendimizin üstünde yattığı yatak diyor Hazreti Ayşe, içi lif yani hurma yaprağıyla dolu tabaklanmış bir deri idi. Biz cennet yataklar istiyoruz. Ya da biz cenneti dünyada istiyoruz galiba. Ebu Hureyre Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Müslim, Tirmizi ve İbn-i Mace'de bulabilirsiniz. Allah şüphesiz mükafatlandırma veya cezalandırma bakımından sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Velakin ancak amellerinize ve kalplerinize bakar. Evet, Allah malımıza ve suretimize bakıp bize neden mükafat versin? Zaten onu o vermedi mi? Senin gözün mavi, seninki yeşilmiş. Al sana cennet. Senin boyun uzun, seninki kısaymış. Al sana da cehennem. Der mi Allah öyle? Zaten veren o. Ben ne yapayım ki onu? Ya da beni çok mal veya az malla imtihan eden de o, ama neye bakarak cennet cehennem verecek bize? Kalplerimize, yani niyetlerimize, bir de onun geriye amellerimize bakacak. Müslim, Tirmizi ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, bir de İbn-i Mace'de Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadis. Siz dünya işlerinde kendinizden aşağı olanlara bakınız ve dünyalık bakımından sizden yukarı olanlara bakmayınız. Çünkü bu Allah'ın nimetini küçümsememenize daha layıktır. Bugün Müslümanlara bunu defalarca okumamız gerekiyor. Dünya işlerinde daha aşağıya bakın, yukarı olanlara bakmayın. Niye? Çünkü kahrolmazsınız, Allah'ın nimetlerini küçümsemezsiniz, daha rahat edersiniz. Müslim, Tirmizi, Ahmet ve İbn-i Mace'de yer alan Ebu Hureyre hadisi, dünya müminin zindanı ve kafirin cennetidir. Dünyasını cennet yapmaya çalışanlar, bir de üstelik ahireti satarak yapıyorlarsa, Allah korusun, ya Rabbi onlardan eyleme bizi. Ebu Hureyre'den, yine Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmet Beyhaki ve Hakim'de rivayet edilen bir hadis, Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyuruyor, ey Ademoğlu, bana ibadet yani kulluk etmek için dünya ile ilgili arzularından feragat et ki ben senin göğsüne, kalbine zenginlik doldurayım ve senin fakirliğine set çekeyim. Şayet böyle yapmazsan senin göğsüne, kalbine meşguliyetler dolduracağım ve fakirliğine set çekmeyeceğim. Son bir hadisle bugünkü sohbeti bitiriyorum. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ten İbn-i Mace'de, Tirmizi'de yer alan bir hadis. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, İslam şüphesiz garip olarak başladı ve günün birinde yine garip hale dönecektir. Ne mutlu garip müminlere. Dediler ki garipler kimlerdir ya Resulallah? Aleyhissalatü vesselam, kabilelerinden Müslümanlık için, daha iyi Müslüman olmak için ayrılıp uzaklaşanlardır buyurdu. Aynı gariplik konusunu Amr bin Avf'dan Tirmizi şöyle haber veriyor bize. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz İslam garip olarak başladı ve tekrar garip olacaktır. Ne mutlu o garip müminlere ki halkın benden sonra bozdukları sünnetimi, yani yolumu ıslah ederler, buyuruyor. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruke ve etubu ileyk.